Ayrım 20. Tatlı Bela. Jamie McQuarrie. Sayfa 382. 21. Bölüm. Duman. Haftalar geçip gitti ve bahar tatilinin çabucak gelmesi beni şaşırttı. Beklediğimiz dedikodular ve meraklı bakışlar gelip geçmiş hayat normale dönmüştü. Esther'in bodrumları haftalardır dövüş yüzü görmemişti. Adam tutuklamaların ardından o gece tam olarak neler olduğuna dair sorular sormaya başlanınca bir süre göze batabilecek bir şey yapmaya karar vermişti. Ve Travis de kendini yılın son dövüşüne çağıracak olan telefonu beklemekten gerilmişti. Bu dövüşten gelecek parayla yazın ve sonbaharın önemli bir kısmının faturalarını ödeyecekti. Hala yerde kalın bir kar tabakası vardı. Ve tatilden önceki cuma günü karla kaplı çimlerin üstünde son bir kar topu savaşı başladı. Travis ile ben havada uçuşan kar toplarının arasından geçip kafeteryaya ulaştık ve ben de sıkı sıkı koluna sarılarak hem kar toplarından hem de yere düşmekten kurtulmaya çalıştım. Bize atmayacaklar güvercin, o kadar akılları çalışıyor, dedi Travis kırmızı soğuk burnunun yanağıma dayayarak. Hedef alma becerileri senin mizacından duydukları korkuyla aynı seviyede değil Trev. Beni kendine çekip paltomun kolunda eliyle sıvazlarken beni kargaşanın içinden geçirdi. Bir avuç dolusu kız beyzbol takımının acımasız hedef alma becerisinden çığlık atarak kaçarken önümüzden geçince aniden durduk. Kızlar geçip gittikten sonra Travis beni kazasız belasız kapıya getirdi. Gülümseyerek gördün mü? Sana başaracağımızı söylemiştim dedi. İçi sıkıştırılmış bir kar topu başlarımızın arasından kapıya çarpıp patlayınca yüzündeki ellenen ifade ortadan kayboldu. Travis öfkeli bir ifadeyle çimleri taradı ama o kadar çok öğrenci sağa sola kaçışıyordu ki misilleme yapma isteği dağıldı gitti. Kapıyı çekip açtı ve eriyen karın boyalı metalden kayıp yere düşmesini izledi. Hadi içeri geçelim. İyi fikir deyip başımla onayladım. Beni elimden tutup yemek sırasına götürdü. Sonra da sıra ona geldiğinde bir tepsiyle tütmekte olan farklı yemekler koydu. Rutinimize alışık olan kasadaki görevli haftalar önce bize şaşkınlıkla bakmayı bırakmıştı. Abby Brazil bana basıyla selam verip Travis'e göz kırptı. Haftaya bir planımız var mı? Burada kalıyoruz. Kardeşlerim gelecek dedi Travis. Aldığımız yemekleri küçük köpükten tabakları masanın üstünde bölerek organize ederken dikkati dağılmıştı. Amerika saçındaki karları sallayıp yere atarak gelirken David Lapinski'yi öldüreceğim diye anonsta bulundu. Shapley tam isabet deyip güldü. Amerika ona kızgın kızgın bakarak uyarıda bulundu ve kahkahası yerini sinirli sinirli gülmeye bıraktı. Yani ne berbat bir herif. Amerika'nın hışımla yemek kuyruğunun gidişini izleyip çabucak peşinden gitmeden önce yüzündeki pişmanlık ifadesine güldük. Brazil tiksintiyle amma da kılıbık ha dedi. Travis Amerika biraz gergin diye açıkladı. Bu hafta Shapley'nin anne babasıyla tanışacak. Brazil başıyla onayladı. Sonra da kaşları kalktı. Öyleyse onlar aynen dedim. Onunla birlikte başımı sallayarak kalıcı. Brazil vay be dedi. Yemeğiyle oynarken yüzünde hala şok ifadesi vardı ve kafasının ne kadar karışmış olduğunu görebiliyordum. Hepimiz gençlik ve Brazil Shapley'nin kendisini bu şekilde bağlamasına anlam veremiyordu. Travis bana bakıp gülümseyerek sen de yaşadığında Brazil anlayacaksın dedi. Salonda hem dışarıdaki eğlence hem de tatilden önceki son saatlerin hızla yaklaşması nedeniyle heyecan dolu bir atmosfer vardı. Sandalyeler doldukça salonda hiçbir zaman durulmayan konuşma sesleri herkes gürültünün üstünden sesini duyurmaya çalışınca yüksek sesli bir yankıya dönüştü. Shapley ile Amerika tepsilerini alıp geldiklerinde barışmışlardı. Amerika memnuniyetle yanındaki boş sandalyeye oturdu. Yaklaşan görücüye çıkma anı hakkında gevezelik edip duruyordu. O akşam Shapley'nin anne babasının evine gitmek için yola çıkacaklardı. Amerika'nın kötü şöhretli krizleri için mükemmel bir bahaneydi. Yanında ne götürüp ne götürmeyeceği ve gösterişçi gözükmeden ne büyüklükte bir valiz alabileceği hakkında sızlanıp dururken ekmeğiyle oynamasını izledim. İdare ediyormuş gibi gözüküyordu. Sana söyledim bebeğim, seni sevecekler. Tıpkı benim seni sevdiğim gibi sevecekler işte dedi Shapley. Amerika'nın saçını kulağının arkasına atarken Amerika bir nefes aldı ve dudaklarının ucu sadece şep diye onu rahatlattığında olduğu gibi yukarı döndü. Travis'in telefonu titreşip masanın üstünde 5-10 santim kaydı. Travis telefonu görmezden geldi. Brezilya kardeşleriyle ilk poker oynayışımızı anlatmakla meşguldü. Ekranına göz attım ve ismi görünce Travis'in omzuna hafifçe vurdum. Trev, özür dilemeden Brezilya'dan bana dönüp bütün dikkatini bana verdi. Efendim güvercin, buna bakman iyi olabilir. Cep telefonuna bakıp içini çekti. Ya da olmayabilir, önemli olabilir. Telefonu kulağına götürmeden önce dudaklarını büzdü. Ne var ne yok adam. Dinlerken salona bakınıyor ve arada bir bakışıyla onaylıyordu. Bu benim son dövüşüm adam. Henüz emin değilim. Onsuz germen ve şep de şehir dışına çıkıyor. Biliyorum, seni duydum. Aslında bu kötü bir fikir değil. Yüzünün adamın onu aydınlatan fikri her neyse onu duyunca parladığını görünce kaşlarım çatıldı. Travis telefonu kapattığında ona beklentiyle baktım. Önümüzdeki 8 ayın kirasını ödemeye yeter. Adam John Savage'i getirtmiş. Profesyonel olmaya çalışıyor. Shapley öne eğilip onu dövüşürken görmedim. Sen gördün mü diye sordu. Travis başını salladı. Sadece bir defa Springfield'da. Adam iyi, yeterince iyi değil dedim. Travis eğilip alnımı yumuşak dudaklarıyla öperek sözlerime teşekkür etti. Evde kalabilirim Trev. Hayır dedi başını sallayarak. Senin bu sefer de geçen sefer gibi bana ne oldu diye endişelenirken darbe almanı istemiyorum. Olmaz güvercin. Senin için orada bekleyeceğim deyip konuyla ilgili olduğumdan mutlu görünmeye çalıştım. Trent'ten gelmesini isteyeceğim. Dövüşe konsantre olabileceğim kadar güvendiğim bir tek o var. Shapley biz de eşek başıyız zaten diye homurdandı. Travis bak sen şansını kullandın dedi yarı şaka yarı ciddi. Shapley canı sıkılarak ağzını büktü. Hala Hellerton'daki geceyle ilgili kendini suçluyordu. Haftalar boyu her gün benden özür dilemişti. Ama en sonunda suçluluk duygusu sessizce acı çekebileceği seviyeye inmişti. Amerika ile ben onu bir suçu olmadığına ikna etmeye çalışıyorduk. Ama Travis her zaman onu sorumlu tutacaktı. Şey bile senin hatan değildi. Sen onu üstünden çektin. Unuttun mu dedim. Amerika'nın arkasına uzanıp kolunu sıvazlayarak Travis'e döndüm. Dövüş ne zaman? Gelecek hafta bir gün omzunu sikti. Senin orada olmanı istiyorum. Senin orada olmana ihtiyacım var. Gülümsedim. Çenemi omzuna dayamıştım. O halde orada olacağım. Travis benimle beraber dersin olduğu sınıfa kadar geldi. Ayaklarım buzda kaydı. Birkaç seferde kendimi bulmama yardımcı oldu. Daha dikkatli olmasın diye takıldı. Beni daha sıkı tutasın diye bilerek yapıyorum. Çok safsın. Eğer kollarında olmak istiyorsan tek yapman gereken istemek deyip beni göğsüne çekti. Dudaklarını dudaklarıma bastırdığında havada uçuşan kar topları da yanımızdan geçen öğrenciler de umurumuzda değildi. Ayaklarım yerden kesildi ve beni o öpmeye başladı. Beni kolayca kampüsün bir ucundan öbürüne taşıdı. Nihayet sınıfın kapısının önünde ayaklarımı yere koyduğumda başını salladı. Gelecek dönem için ders programımızı yaparken daha fazla dersi beraber almaya dikkat edersek işimiz kolaylaşır. Bunun üstüne çalışacağım deyip sınıfa girmeden önce onu son bir kez öptüm. Ona baktığımda Travis bana son bir kez daha gülümseyip yan binadaki dersine gitti. Benim çevremdeki öğrenciler utanmaz sevgi gösterilerimize ne kadar alışıklarsa onun sınıfın de onun derse birkaç dakika geç gelmesine o kadar alışıktılar. Zamanın bu kadar hızlı geçmesine şaşırmıştım. Günün son testini bitirip Morgan Hall'ın yolunu tuttum. Kara yatağının hep oturduğu yerinde otururken ben de çekmecelerimin içinden ihtiyacım olan bir iki şeyi bulmaya çalışıyordum. Kara şehir dışına mı çıkıyorsun diye sordu. Hayır, sadece birkaç şeye ihtiyacım var. Trevi almak için bilim binasına gideceğim ve sonra da bütün hafta onun dairesinde kalacağım. Gözlerini kitabından ayırmadan tahmin etmiştim dedi. İyi tatiller Kara. Kampüs neredeyse tamamen boşalmış, sadece işleri ağırdan alan az sayıda öğrenci kalmıştı. Köşeyi döndüğümde Travis'in dışarıda sigarasını bitirdiğini gördüm. Tıraşlı başına örme bir bere geçirmiş ve bir eline yıpranmış kahverengi deri ceketini cebine sokmuştu. Derin düşüncelere dalmış, yere bakarken burun deliklerinden sigara dumanı geliyordu. Bir metre yakınına gelene dek ne kadar daldığını fark edemedim. Aklından neler geçiyor bebeğim diye sordum. Başını kaldırmadı Travis. Sesimi algıladığında kirpikleri göz kapak ile birlikte inip kalktı ve yüzündeki dertli ifadenin yerine sahte bir gülümseme aldı. Selam güvercin. Her şey yolunda mı? Artık yolunda deyip beni kendine çekti. Bir kaşımı kaldırıp suratıma asarak şüphelendiğimi gösterir göstere tamam ne oluyor dedim. Sadece aklımda çok şey var deyip içini çekti. Devam etmesini bekleyince de bu hafta dövüş. Senin orada olman... Sana evde kalabileceğimi söyledim. Orada olmana ihtiyacım var güvercin deyip sigarasını yere attı. Kardaki derin bir ayak izinde kaybolmasını izledi ve ardından elimi tamamen elinin içine alıp beni Shapley'nin arabasına park edildiği yere doğru çekti. Trent'le konuştun mu diye sordum. Başını salladı. Beni aramasını bekliyorum. Amerika penceresini indirip başını Shapley'nin şarjöründen dışarı çıkardı. Acele edin hava aşırı soğuk. Travis gülümseyip hızlandı ve arabanın kapısını benim için açtı. Shapley ile Amerika tatili yapacakları ziyaret belli olduğundan beri yaptıkları konuşmayı tekrarlarken ben de onları izledim. Tam apartmanın otoparkına girerken Travis'in telefonu çaldı. Neredesin Trent diye açtı telefonu. Seni 4 saat önce aradım. İşte bir şey yaptığın da yok. Her neyse dinle biriyle ihtiyacım var. Gelecek hafta bir dövüşüm var. Senin de gelmene ihtiyacım var. Ne zaman olduğunu bilmiyorum ama seni aradığımda 1 saat içinde orada olmalısın. Benim için bunu yapar mısın? Yapar mısın yapmaz mısın? Hıyar ağası. Çünkü güvercine göz kulak olman lazım. Geçen sefer götün teki ona ellerini sürmeye cüret etti ve evet sesi korkutucu bir tona çıktı. Hallettim. Dolayısıyla eğer seni ararsam teşekkürler Trent. Travis telefonunu kapatıp başını koltuğa dayadı. Şey, bir rahatladın mı diye sordu. Trevi'yi dikiz aynasından izleyerek. Evet, orada onsuz nasıl yapacaktım emin değildim. Sana söylemiştim diye başladım. Güvercin, daha kaç defa söylemem lazım? Yüzü asıldı. Sabırsız ses tonu karşısında başımı salladım. Ama anlamıyorum. Önceden bana ihtiyacın yoktu. Parmaklarıyla hafifçe yanağıma dokundu. Önceden seni tanıyamıyordum. Sen orada değilken konsantre olamıyorum. Nerede olduğunu, ne yaptığını merak ediyorum. Eğer oradaysan ve seni görebiliyorsam odaklanabiliyorum. Delice olduğunu biliyorum ama böyle işliyor. Delice olması tam istediğim gibi demek, biliyorsun değil mi? Deyip dudaklarımı öpmek için uzandım. Amerika ağzının içinden orası belli dedi. Canton Hall'ın gölgelerinde Travis beni sımsıkı tutuyordu. Soluklarımızdaki buhar soğuk gece havasında birbirine karışıyordu ve 1-2 metre önümüzdeki bir yan kapıda vardığımızdan habersiz takılanların alçak sesle konuştuklarını duyabiliyordum. Keaton Eastern Üniversitesi'ndeki en eski binaydı ve her ne kadar çember daha önce burada yapılmış olsa da mekan konusunda içim rahat değildi. Adam büyük bir izleyici kitlesi bekliyordu ve Keaton kampüsündeki en büyük bodruma sahip değildi. Eski tuğlalarının önündeki inşaat iskeleleri kurulmuştu. İçeride gerçekleşmekte olan renovasyon çalışmalarının başka bir işareti daha. Travis, bu adamın bugüne kadarki en kötü fikirlerinden biri diye homurdandı. Değiştirmek için artık çok geç deyip iskelelere baktım. Travis'in cep telefonunun ışıkları yanınca telefonu açtı. Yüzü ekrandan gelen mavi ışıkla aydınlanıyordu ve kaşlarının arasındaki varlıklardan hep emin olduğum çizgileri görebiliyordum. Birkaç düğmeye basıp telefonu kapattı ve bana daha sıkı sarıldı. Bu gece daha da gergin görünüyorsun diye fısıldadım. Sen işe yaramaz kıçını buraya getirdiğinde daha iyi hissedeceğim. İşte buradayım, seni mızmız küçük kız dedi. Trent'in alçak bir sesle. Karanlıkta silüetini güç bela görebiliyordum. Ama gülümsemesi ay ışığında parlıyordu. Nasılsın yenge deyip bir koluyla beni kucaklarken diğer koluyla da Travis'i şakadan itti. İyiyim Trent. Travis anında rahatladı ve sonra beni elimden tutup binanın arkasına götürdü. Travis kardeşine, eğer polisler gelir de birbirimizden ayrı düşersek Morgan Hall'da buluşuyoruz, tamam mı dedi. Zemine yakın açık bir pencerenin önünde durduk. Adamın içeride olduğunun ve beklediğinin sinyali. Trenton, pencereye bakıp benimle kafa buluyorsun dedi. Abby bile buradan zor sar. Travis sen de sarsın deyip ona güvence verdi ve aşağıdaki karanlığın içine indi. Daha önce çok yaptığım gibi eğilip Travis'in beni yakalayacağını bilerek kendimi geri içeri ittim. Birkaç saniye bekledik ve sonra Trenton puflayarak kendini pencerenin pervazından itti ve ayakları beton zemine değdiğinde az kalsın dengesini kaybediyordu. Trenton, dua et ki Abby'yi seviyorum. Bu haltı öyle herkes için yapmazdım diye homurdandı tişörtünü silkelerken. Travis yukarı zıplayıp tek bir hareketle pencereyi kapattı. Bu taraftan deyip karanlığın içinde bizi dövüşün yapılacağı odaya doğru götürdü. Arda arda gelen koridorlar boyunca Travis'in eli elimde, Trenton'un tişörtümü tuttuğunu hissederek ilerledik. Önümü görmeden ilerlerken küçük çakıl taşlarının betona sürtündüğünü duyabiliyordum. Gözlerimin bodrumun karanlığına uyum sağlamaya çalışıp iyice açıldıklarını hissettim ama odaklanmalarına yardımcı olabilecek bir ışık kaynağı yoktu. Üçüncü dövüşten sonra Trendon içini çekti. Buradan çıkış yolunu asla bulamayacağız. Travis, beni takip etmeniz yeter dedi. Trendon'un şikayet etmesi onu rahatsız etmişti. Koridordaki ışık artınca yaklaştığımızı anladım. Kalabalıktan gelen gürültü belli belirsiz bir uğultudan, numara ve isimlerden oluşan bir heyecan kasırgasına dönüştüğünde geldiğimizi anladım. Travis'in beklediği odada genelde bir fener ve bir de sandalye olurdu. Ama renovasyon çalışmaları yüzünden bu odanın her tarafı üstü beyaz örtülerle kaplanmış masa, sandalye ve rastgele başka ekipmanla doluydu. Travis ile Trendon ben dışarıya bakarken dövüş stratejisini tartıştılar. Geçen dövüş kadar kalabalık ve kaotikti ama bu sefer daha az yer vardı. Duvarların dibi izleyicilere yer açmak için kenara çekilmiş beyaz şarşafla kaplı mobilyalarla kaplıydı. Oda normalden daha karanlıktı ve adamın bulunduğumuz yeri belli etmemek için dikkatli davrandığını düşündüm. Alçak tavanlardan fenerler sarkıyor. Bahse girilirken havada tutulan nakit paraların üstünde pis bir parlama yaratıyordu. Travis koluma dokunarak, güvercin beni duydun mu dedi. Ne dedim gözlerimi kırparak. Senin bu girişin önünde durmanı istiyorum, tamam mı? Ne olursa olsun. Trendon'un kolunu sakın bırakma. Yerimden kımıldamayacağıma söz veriyorum. Travis gülümsedi. Mükemmel gamzesi yanağına gömüldü. Şimdi de sen gergin görünüyorsun. Önce girişi ardından ona baktım. Bununla ilgili içimde kötü bir his var Trev. Dövüşle ilgili değil ama bir şeyler. Bu mekan beni fena halde ürkütüyor. Travis uzun kalmayacağız diye güvence verdi. Hoparlörden adamın sesi geldi ve hemen sonra bir çift sıcak tanıdık el yüzümün iki yanındaydı. Seni seviyorum dedi. Kollarıyla beni sardı ve beni yerden kaldırdı ve beni öperken sıktı. Beni yere indirdikten sonra da kolunu Trendon'un koluna doladı. Kardeşine kendine, gözlerini ondan ayırma dedi. Bir an için bile, dövüş başladığında burası zıvanadan çıkacak. Ve bu gecenin yarışmacısı John Savage'e hoş geldin diyoruz. Onu hayatın pahasına savunacağım küçük kardeş dedi Trend'in kolumu çekerek. Şimdi git ve şu herife eşek sudan gelene dek döv ve de bir an önce buradan gidelim. Travis Kuduzit Maddox diye bağırdı. Adam hoparlörden. Travis kalabalık arasından geçen çembere girerken çıkan gürültü sahir ediciydi. Yüzünde olabilecek en küçük gülümsemeyle duran Trend'ine baktım. Başka kimse fark etmeyebilirdi ama ben gözlerindeki gururu gördüm. Travis çemberin ortasına erişti. Yutkundum. John Travis'ten çok daha iri değildi ama Vegas'ta dövüştüğü adam da dahil bugüne dek dövüştüğü herkesten farklı gibi duruyordu. Diğerlerinin yaptığı gibi abartılı bir bakışla Travis'in gözünü korkutmaya çalışmıyordu. Onu inceliyor. Aklında dövüşün üstünden geçiyordu. Gözleri ne kadar analitik olursa olsunlar aynı zamanda akıldan yoksun gözüküyorlardı. Dövüş başlamadan önce Travis'in elindekinin bir dövüşten fazlası olduğunu anladım. Bir şeytanla karşı karşıyaydı. Travis de farkı anlamış gibi duruyordu. Genelde yüzünde olan ukala gülümseme gitmiş, yerini yoğun bir bakış almıştı. Düdük sesi geldiğinde John saldırdı. Tanrım deyip Trendon'un kolunu tuttum. Trendon Travis gibi hareket ediyordu. Sanki ikisi birmişler gibi. John'ın savurduğu her darbeyle geriliyor, gözlerimi kapatma dürtüme direniyordum. Harcanan hamleler yoktu. John zeki ve becerikliydi. Travis'in tüm diğer dövüşleri bununla kıyaslandığında müsvedde gibi kalıyorlardı. Yumrukların ardındaki çiğ güçlü hayranlık uyandırıcıydı. Sanki her şey mükemmelmişçesine koreografisi hazırlanmış ve pratik edilmişti. Odanın havası ağır ve durağandı. Örtülerin üstündeki toz havaya kalkmıştı ve her derin nefes alışımda birazı boğazıma kaçıyordu. Kavga uzadıkça o uğursuz his daha da güçlendi. Üstümden atamıyorum ama yine de Travis'in konsantre olabilmesi için kendimi orada durmaya zorluyordum. Bodrumun ortasındaki gösteri hipnoze olmuş bir şekilde izlerken bir anda arkadan itildim. Darbeyle kafam arkaya savruldu ama Trendon'u daha sıkı tutup duramayacağıma söz verdiğim noktadan ayrılmadım. Trendon dönüp arkamızdaki iki adamın tişörtlerini kavradı ve sanki bez bebeklermiş gibi yere fırlattı. Yere düşen adamlara bakanlara gerileyin yoksa sizi öldürürüm diye bağırdı. Kolunu daha sıkı tuttum ve o da elini sıvazladı. Ben seni koruyorum Abby, sen dövüşü izle. Travis'i iyi gidiyordu ve ilk kanı o döktüğünde içimi çektim. Kalabalığın sesi yükseldi ama Trendon'un uyarısı çevremizdekileri güvenli bir mesafede tutuyordu. Travis sağlam bir yumruk indirip bir an için bana bakıp dikkatini çabucak Can'a yönlendirdi. Çok çabuk hareket ediyordu. Sanki hesap yapıp Can'ın saldırılarını tahmin ediyor ve hareketlerini de buna göre yapıyordu. Can gözle görülür şekilde sabırsızlanıp kollarını Travis'e sardı ve onu yere çekti. Doğaçlama rengi oluşturan güruh tek bir vücut halinde hareket edip aşağıda devam eden aksiyonu izlemek için eğildi. Parmak uçlarımda zıplarken onları göremiyorum Trend diye bağırdım. Trend'in etrafına bakındı ve adamın tahta sandalyesini buldu. Dans ediyormuşuz gibi bir hareketle beni bir kolundan diğerine aktardı ve kalabalığın baş seviyesinin üstüne tırmanırken bana yardımcı oldu. Onu görebiliyor musun? Evet dedim. Dengede kalmak için Trendon'un kolundan tutmuştum. Üste ama Can'ın bacakları boynunun çevresinde. Trendon parmaklarının ucuna kalkıp öne eğildi. Serbest elini ağzını etrafında boru yaptı ve kıçını yere vur Travis diye bağırdı. Trendon'a bir bakıp yerdeki adamları daha iyi görebilmek için öne eğildim. Aniden Travis ayağa kalktı. Can bacaklarını Travis'in boynuna sımsıkı sarmış bırakmıyordu. Travis dizlerinin üstüne çökmüş, Can'ın sırtı ve başını müthiş yakıcı bir darbeyle betona çarptı. Can'ın bacakları boşalıp Travis'in boynunu serbest bıraktılar ve sonra Travis kolunu kaldırdı. Adam onu kenara çekip kırmızı kareyi John'un kımıldamayan vücuduna atana dek John'a tekrar tekrar yumrukladı. O da patladı. Adam Travis'in elini kaldırdığında herkes tezahürat yapıyordu. Trendon bacaklarına sarılıp zafer diye bağırmaya başlamıştı. Travis bana kocaman kanlı bir gülümsemeyle bakıyordu. Sağ gözü şişmeye başlamıştı bile. Paralar el değiştirip kalabalık çıkmaya hazırlanırken etrafa dolaşmaya başladığı sırada gözlerim Travis'in arkasındaki köşede deli gibi sallanırken ışığı çok fazla titreşen bir fenere ilişti. Dibinden damlayan sıvı altındaki örtüyü sırılsıklam etmişti. Dizlerimin bağı çözülür gibi oldu. Trend dikkatini yakalayınca köşeyi işaret ettim. O anda fener asılı olduğu yerden düşüp alttaki örtüye çarptı ve anında alev aldı. Trend'in bacaklarımı tutup lanet olsun dedi. Ateşin yanında duran birkaç adam sıçrayarak geri çekildiler ve hipnotize bir şekilde alevlerin bir diğer yanındaki örtüye sıçramasını izlediler. Köşeden bol miktarda yoğun kara bir duman yükselmeye başladı. başladı ve odadaki herkes aynı anda paniğe kapılıp çıkışlara yöneldi. Gözlerim Travis'in gözlerini buldu. Yüzü mutlak bir dehşet ifadesiyle çarpılmıştı. Abby diye bağırıp aramızdaki insan denizinde yol açmaya çabaladı. Trendon hadi diye bağırıp beni yanına çekip sandalyeden indirdi. Oda karanlıktı ve odanın diğer tarafında ıslak bir şeyler yüksek bir sesle patladı. Diğer fenerler alev alıp küçük patlamalarla yangını büyütüyorlardı. Trenden kolumu yakalayıp kalabalığın arasından yol açmaya çalışırken beni arkasına çekti. O taraftan çıkamayız. Geldiğimiz yoldan dönmemiz lazım diye bağırdım direnerek. Trenden çevresine bakınıp o kargaşanın içinde bir kaçış planı oluşturdu. Yeniden Travis'e baktım. Odanın öbür tarafından bana erişmeye çalışmasını izledim. Kalabalık o tarafa yönelince o daha da ileriye sürüklendi. Heyecanı tezahüratların yerine herkesin çıkışları ulaşmak için mücadele verirken atılan korku dolu canhıraş çığlıkları almıştı. Trenden beni girişe çektiğinde geri baktım. Travis diye bağırıp ona uzandım. Öksürüyor, kolunu sallayıp dumanı uzaklaştırmaya çalışıyordu. Trenden ona bu tarafa Trev diye seslendi. Öksürerek buradan çıkıp gidin Trent. Güvercini buradan çıkar dedi. Çelişkiye düşen Trent'in yüzüme baktı. Gözlerindeki korkuyu görebiliyordum. Çıkış yolunu bilmiyorum. Bir kez daha Travis'e baktım. Aramıza yayılmış olan alevlerin titreşen ışığında kendisini güçlükle seçebiliyordum. Travis, siz gidin, dışarıda size yetişirim. Sesi çevremizdeki kargaşada güçlükle duyuluyordu ve Trandon'un gömleğinin kolunu tuttum. Bu taraftan Trent dedim. Gözyaşları ve duman gözlerimi yakarken düzinelerce panik halinde insan Travis'le tek kaçış imkanının arasındaydı. Trandon'un elinden çektim ve yoluma çıkan herkesi ittim. Girişe ulaşınca etrafa bakındım. İki koridor aramızdaki alevlerin loş ışığında belirginleşmişlerdi. Bu tarafa deyip bir kez daha elini çektim. Trandon korku ve şüphenin boğuklaştırdığı bir ses emin misin diye sordu. Hadi gel deyip bir kez daha çektim. Yangından ne kadar uzağa gidersek odalar o kadar karanlık oluyordu. 10-15 saniye içinde dumanı geride bıraktığımız için daha kolay nefes alabilmeye başladım ama çığlıklar durmadı. Artık öncekine göre daha yüksek ve çaresizdiler. Arkamızdan gelen korkunç sesler kararlılığımı güçlendirip amaçlı ve çabuk adımlarla ilerlememi sağladı. İkinci dönüşümüzü yaptıktan sonra karanlığın içinde körlemesine yürümeye başlamıştık. Bir elimle Trenda'nın elini tutarken uzattığım diğer elimi duvardan ayırmıyordum. Trenden sence çıkmış mıdır diye sordu. Sorusu konsantrasyonumu bozdu ve yanıtı aklımdan uzak tutmaya çalıştım. Yürümeye devam dedim tıkanırken. Trenden bir an direndi ama onu yeniden çektiğimde bir ışık belirdi. Elinde bir çakmak tutuyor. Küçük mekanda bir çıkış arıyordu. Odanın çevresinde sallarken ışığı takip ettim ve kapı gördüğünde aynı bir nefes aldım. Bu taraftan deyip beni yeniden çekti. Bir sonraki odaya koşarken aniden yolumu kesen birkaç kişiye çarpıp düştüm. Kirli yüzleri ve korkmuş gözleriyle üç kadın ve iki erkek bana baktılar. Çocuklardan biri beni kaldırmak için eğildi. Şurada tırmanıp çıkabileceğimiz pencereler var dedi. Az önce oradan geçtik. Orada hiçbir şey yok dedim başımı sallayarak. Kaçırmış olmalısın. Orada bir yol olduğunu biliyorum. Trenden kolumu tutup çekti. Hadi Abby çıkışı biliyorlar. Başımı salladım. Buradan Travis'le geldik. Biliyorum. Kolumu daha sıkı kavradı. Travis'e seni gözümün önünden ayırmayacağımı söyledim. Onlarla gidiyoruz. Trend o taraftan geçtik. Orada pencere falan yok. Bir kız hadi gidelim Jason diye bağırdı. Jason Trenden'a bakıp biz gidiyoruz dedi. Trenden yeniden elimi çekince kendimi çektim. Trend lütfen çıkış bu taraftan söz veriyorum. Onlarla gidiyorum dedi. Lütfen benimle gel. Başımı sağladım. Gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı süzülüyordu. O taraftan daha önce geçtim. Çıkış o tarafta değil. Benimle geleceksin diye bağırıp kolumu çekti. Trend dur yanlış yönden gidiyoruz diye bağırdım. Beni çekerken ayaklarım beton zeminin üstünde kayıyorlardı ve duman kokusu güçlenince kolumu kurtarıp tam ters yönde koştum. Trenden Abby diye bağırdı. Koşmaya devam ettim. Bir tarafa kafa üstü çarpmamak için kollarımı öne uzatmıştım. Bir kız hadi gelsene seni öldürtecek dedi. Omzumu bir köşeye çarpıp kendi etrafında dönüp yere düştüm. Yerde sürünürken titreyen elimi önümde tuttum. Parmaklarım alçıpan kaplamaya dokununca ayağa kalkıp onu takip ettim. Parmaklarımın altında bir kapı belirdi ve oradan geçip bir sonraki odaya girdim. Karanlığın sonu yoktu ama irademle paniğe kapılmayı engelledim ve dikkatli düzgün adımlar atıp bir sonraki duvara eriştim. Birkaç dakika geçince arkamdan gelen çığlıklar kulaklarımda çınlamaya başlayınca korkunun yeniden yükseldiğini hissettim. Karanlıkta lütfen diye fısıldadım. Buradan bir çıkış olsun. Bir kapının köşesini bırakıp yoluma devam ederken önümde gümüş bir ışık hüzmesi belirdi. Pencereden içeriye ay ışığı giriyordu ve bir hıçkırığı durduramadım. Trent, onu buldum. Çıkış... buldum diye seslendim arkama. Trent, Gözlerimi kıstım. Uzakta azıcık da olsa hareket görmüştüm. Trend diye bağırdım. Kalbim vahşice çarpıyordu. Bir iki saniye içinde duvarlarda gölgeler dans etmeye başladı ve insan sandıklarımın aslında bana yaklaşan alevlerin titreşen ışıkları olduklarını anladığımda gözlerim dehşet içinde açıldılar. Aman Tanrım diye pencereye baktım. Travis girdikten sonra onu kapamıştı. Ve erişemeyeceğim kadar yukarıdaydı. Üstüne çıkabileceğim bir şey bulmak için etrafıma bakındım. Duvarların önünde üstü örtülerle kaplı ahşap mobilyalar vardı. O da cehenneme dönene dek yangını besleyecek olan örtülerle. Bir masadan çekip bir parça kumaş aldım. Örtüyü yere atıp büyük ahşap masayı odanın öbür tarafına, pencerenin altına çekerken her taraf toz oldu. Masayı duvara dayayıp üstüne çıktım. Yavaşça odaya yayılan duman yüzünden öksürüyordum. Pencere hala 1 metre kadar yukarımdaydı. İtip açmaya çalışırken inledim. Her itmeyi denediğimde kolumla çarpıp istemeden kilidi de açıp kapatıyordum. Yerinden kımıldamıyordu. Hadi açılsana salak diye bağırıp kollarımı yasladım. Geri yaslandım. Vücut ağırlığımla birlikte üretebildiğim azıcık ivmeyi de kullanarak pencereyi zorla açmaya çalıştım. Bu işe yaramayınca da tırnaklarımı kenarlarının altına geçirip tırnaklarım artık etimden ayrılmışlardır diye düşünene dek çektim. Göz ucumla bir ışığın parladığını gördüm ve alevlerin hızla daha birkaç dakika önce geçtiğim koridorun duvarındaki beyaz örtüler boyunca buraya doğru yayıldığını görünce çığlık attım. Pencereye bakıp bir kez daha tırnaklarımı kenarlarına geçirdim. Pencerenin metal kenarı etime giriyor ve parmak uçlarından aşağı kan damlıyordu. İçgüdü bütün diğer duygularımın üstesinden geldi ve ellerimi yumruk yapıp cama vurmaya başladım. Her darbemle camı biraz daha kaplayan kanımın oluşturduğu lekenin ortasında küçük bir çatlak belirdi. Cama bir kez daha yumruğumla giriştim ve sonra da ayakkabımı çıkartıp bütün gücümle cama indirdim. Uzaktan siren sesleri geldi ve ben de hıçkırarak ağlamaya başladım ve omuzlarımı cama vurdum. Hayatımın geri kalanı sadece birkaç santim ötemde camın öteki tarafındaydı. Bir kez daha tırnaklarımı denedim ve ardından avuçlarımla cama vurmaya başladım. Yardım edin diye çığlık attım. Alevlerin yaklaştığını görüyorum. Ne olur biri yardım etsin. Arkamdan belli belirsiz bir öksürük geldi. Güvercin. Tanıdık sesi duyunca arkamı döndüm. Travis arkamdaki bir kapıda belirmişti. Yüzü ve kıyafeti kurum içinde kalmıştı. Travis diye bağırdım. Masadan aşağı indim ve durduğu yere koştum. İkimiz de leş gibiydik ve bitap düşmüştük. Ona çarptım. O da hava almaya çalışırken öksürerek kolunu etrafıma sardı. Elleri yanaklarımı tuttu. Trent nerede diye sordu. Sesi boğuk ve zayıf çıkıyordu. Onları takip etti diye haykırdım. Gözyaşlarım yanağımdan aşağı akıyordu. Benimle gelmesini sağlamaya çalıştım ama bir türlü gelmedi. Travis yaklaşan alevlere bakıp kaşlarını çarptı. Bir soluk aldım ve duman ciğerlerimi doldurunca öksürdüm. Bana bakınca gözleri doldu. Bizi buradan çıkaracağım güvercin. Hızlı, kararlı bir hareketle dudaklarını dudaklarıma bastırdı ve derme çatma merdivenimin tepesine tırmandı. Pencereyi itti ve ardından kilidi kıvırdı. Bütün gücünü cama karşı kullanırken zorlanan kasları titriyor, kıvranıyorlardı. Geri çekil evi, camı kıracağım. Kımıldamaya korkuyordum ve tek çıkış yolumuzdan uzağa sadece bir adım atabildim. Yumruğunu kaldırırken Travis'in dirseği büküldü ve pencereye vururken bağırdı. Dönüp kanlı ellerimle yüzümü uçuşan cam parçalarından korumaya çalıştım. Travis hadi gel diye bağırdı ve ellerini bana uzattı. Yangının sıcaklığı odayı kapladı ve beni tutup yerden kaldırıp dışarıya iterken kendimi adeta göğe yükseliyormuşum gibi hissettim. Travis tırmanıp dışarıya çıkarken dizlerimin üstünde bekledim ve ayağa kalkmasına yardımcı oldum. Sirenler binanın diğer tarafından geliyordu ve itfaiye ile polis arabalarından gelen kırmızı mavi ışıklar yanımızdaki binaların tuğla duvarlarında dans ediyorlardı. Binanın önünde duran kalabalığa koştuk. Kirli yüzlerin arasında Trenda'nınkini aradık. Travis defalarca kardeşinin ismini bağırdı. Her seferinde sesi biraz daha umutsuz geliyordu. Cep telefonunu çıkarıp cevapsız bir arama var mı diye baktı ve ardından hışımla kapatıp simsiyah olmuş elleriyle ağzını kapadı. Travis bütün gücüyle Trent diye bağırıp kalabalıkla kardeşini aramaya devam etti. Kaçmayı başaranlar acil durum araçlarının arkasında birbirlerine sarılmış sızlanıp ağlıyorlar. Dehşet içinde itfaiyecilerin pencereden içeriye su sıkmasını ve ellerinde hortumların uçlarını taşıyarak içeriye girmelerini izliyorlardı. Travis elini kafasındaki kısacık saçların arasında gezdirip başını salladı. Dışarı çıkmamış diye fısıldadı. Dışarıda değil güvercin. Gözyaşlarının iste kaplı yanaklarından aşağı süzüldüğünü görünce soluğum kesildi. Kendini dizlerinin üstüne bıraktı ve ben de onunla birlikte kendimi bıraktım. Trent akıllı bir adam, Trev, çıkmıştır. Sadece farklı bir yol bulmak zorunda kaldı dedim. Kendimi de ikna etmeye çalışıyorum. Travis kendini kollarıma bırakıp her iki eliyle tişörtüme tutundu. Onu kucakladım. Başka ne yapabileceğimi bilmiyordum. Aradan bir saat geçti. Kurtulanları ve olup biteni izlemeye gelenlerin çığlık ve ağlamaları yerini ürkütücü bir sessizliğe bırakmıştı. İtfaiyeciler iki kişiyi dışarıya taşıyıp sonra da sürekli olarak elleri boş dönerlerken umudumuz gitgide zayıflayarak çalışmalarını izledik. İtfaiyeciler iki kişiyi dışarıya taşıyıp sonra da sürekli olarak elleri boş dönerlerken umudumuz gitgide zayıflayarak çalışmalarını izledik. İlk yardım görevlileri yaralılarla ilgilenir ve ambulanslar taşıdıkları yanık kurbanlarıyla gecenin içine doğru uzaklaşırlarken biz bekledik. Yarım saat daha geçtikten sonra binadan çıkarken taşıdıkları bedenler artık kurtulması mümkün olmayanlardı. Çimenlerin üstü sayıları kurtulanlardan daha çok fazla olan kurbanlarla doluydu. Travis'in gözleri bir an bile kapıdan ayrılmadı. Kardeşini küllerin arasından çıkartıp getirmelerini bekliyordu. Travis, döndüğümüzde adamın yanımızda durduğunu gördük. Travis ayağa kalkarken beni de kendisiyle çekti. Kurtulduğunuza sevindim dedi. Şaşkın ve sersemlemiş görünüyordu. Trent nerede? Travis yanıt vermedi. Gözlerimiz Canton Hall'ın kömürleşmiş kalıntılarına yöneldi. Daha hala pencerelerden koyu siyah bir duman geliyordu. Gözümü Travis'in göğsüne gömüp gözlerimi sımsıkı kapadım ve bütün bunların bir kabus olmasını diledim. Travis, benim babamı aramam lazım dedi. Cep telefonunu açarken kaşlarını çattı. Bir nefes aldım. Sesimin hissettiğimden daha güçlü çıkmasını umuyordum. Belki de beklemeliyiz Travis. Daha bir şey bilmiyoruz. Gözlerini tuşlardan ayırdı ve dudakları titredi. Bu doğru değil. Buraya hiç gelmemiş olmalıydı. Bu bir kazaydı Travis. Böyle bir şeyin olacağını önceden bilemezdin deyip yanağına dokundum. Yüzünü buruşturdu ve gözlerini sımsıkı kapadı. Derin bir nefes aldı ve babasının numarasını çevirmeye başladı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 403.